11. ayrım. Beşir, Rusça bir şey değil demeyi bilmediğinden yüzünde kalender bir ifadeyle hafifçe başını sallamakla yetindi. Viktor'a içi ısınmıştı. Onu pazartesi günü okulun merkez binasında izledikleri İnsanın Yazgısı adlı filmdeki kahramana benzetmişti. Bu asık suratlı polisin nedense altın gibi bir kalbi olduğunu düşünmeye başladı. Türklere pek benzemeyen bu sarışın adamın neden kendisine sevgiyle baktığını bir işe yoramayan Viktor, çareyi hemen sorguya geçmekte buldu. Buradan için bulunduğunu biliyor mu? Leonid'in çevirisini dinleyen Beşir, size yardım etmek için dedi hiç duraksamadan. Ondan kuşkulandığımızı hiç düşünmüyor mu? Diye atıldı Nikolay. Beşir'in rahat tavrı karşısında o da Viktor'unkine benzer bir şaşkınlığa kapılmıştı. Bırakalım nasıl isterse öyle düşünsün diyerek Nikolay'ın sorusunu havada bıraktı Viktor. Dün gece neler yapmış? Asıl onu anlatsın bize. Yemekte birlikteydik zaten diye Leonid'e bakarak anlatmaya başladı Beşir. Yemekten sonra sen Turgut'la satranç oynamaya başladın. Hatırlarsan bir süre sizi seyrettim. Sen ilk maçı alınca oradan ayrıldım. Yukarıdaki salona çıktım. Oyuncak tüfeklerle atış yapmaya başlamıştım ki Cemil de anladı. Yarın öğle yemeği için atışmasına var mısın dedi. Ben de kabul ettim. Yarıştık, o kazandı. Ben bir oyun daha oynayalım dedim. Cemil biraz nazlandıktan sonra kabul etti ama o sırada Mehmet yanımıza geldi. Tedirgindi. Cemil'le görüşmek istiyordu. Bir saniye, bir saniye diyerek araya girdi Leonid'in çevirisini dinleyen Viktor. Tedirgindi derken neyi kastediyor? Daha açık anlatsın. Mehmet selamsız sabahsız gelmez diyerek başladı anlatmaya Beşir. O akşam bir merhaba bile dememişti yanımıza geldiğinde. Bir şeylere çok canı sıkıldığı belliydi. Konu neyse sanırım Cemil de biliyordu. İşitmemi istemedikleri için uzaklaştılar. Ben de merak edip sormadım. Sonra Cemil bana döndü. Kusura bakma, yarın atış yaparız. Mehmet'le konuşmam gerekiyor dedi. Baktım Cemil de ciddileşmişti. Cemil'le Mehmet'in arası nasıldı? Bu kez Nikolay kesmişti Beşir'in sözünü. İyiydi. Mehmet'in kimseyle kavga ettiği görülmüş değildi zaten. Onlar ayrılırken saat kaçtı? Tam olarak söyleyemeyeceğim ama 9'u geçiyor olmalı. Sonra sen ne yaptın? Sonra biraz düşündü. Yarım saat kadar kendi kendime atış yaptım. Ne yalan söyleyeyim, Cemil'e yenilmek onuruma dokunmuştu. Ertesi gün bu yenilginin öcünü almalıydım. Ben atış yaparken Kongolu Kasavubu geldi yanıma. Gel yarışalım dedi. Eliyle yeşil çaldığım masayı göstererek bilardo dedi. Teklifini kabul ettim. Bir saat kadar bilardo oynadık. Ama şanssızlığım üzerimdeydi. Kasavubu'ya da yenildim. Bir süre sonra Kongolu'nun uykusu geldi, yatmaya gitti. Canım iyice sıkılmaya başlamıştı. Kendi kendime bilardo oynamayı sürdürdüm. Duvardaki saatin 22.30'u gösterdiğini fark edene kadar da oyalandım. Vakitin geçmiş olduğunu görünce panikledim. Yarınki felsefe dersi için 50 sayfalık bir metin okumam gerekiyordu. Aceleyle toparlanıp kaldığımız binaya yollandım. Yolda dikkatini çeken bir şey oldu mu? Yok, olağanüstü hiçbir şey yoktu. Yalnızca Brezilyalıların kaldığı binadan gelen müzik sesini, kahkahaları duydum. Ha, bir dakika. Raporumda belirtmediğim bir şey var. Önemli olduğunu düşünmediğim için yazmadım. Bizim binanın önüne geldiğimde birinin içeri girdiğini gördüm. Ama kim olduğunu seçemedim. Aynı anda yürüyüşten dönen Şerif'le karşılaştık. İçeri gireni o da görmüştü. Hatta kimdi o diye bana sordu. Ben de tanıyamadığımı söyledim. Şerif'le birlikte içeri girdik. Ruslar dikkat kesildi. Raporunda dışarı çıktığını yazan yalnızca iki kişi vardı. Peki Beşir'in gördüğü üçüncü kişi kim idi? O gördüğünüz kişiyle ilgili hiçbir ayrıntı veremez misin diye sordu Leonid. Bir şey söylemek çok zor dedi Beşir alnını kırıştırarak. Karanlıkta önümden akıp geçti. Sorguyu izleyen Asaf da heyecanlanmıştı. Adeta yalvarırcasına sordu. Beşir yoldaş, bu çok önemli. Aklını biraz zorla. Ne giymişti, boyu, posu, yürüyüşü nasıldı? Hiçbir şey görmedin mi? Beşir yeniden düşündü. Kendini zorladı ama gözünün önüne hiçbir şey canlanmıyordu. Bir gölge gördüm sadece. Yoldaşlardan birine benzemiyor muydu? Ya bir gölgeyi kime benzetebilirim ki? Şerif ile benim dışımda herkes olabilir. Belki Şerif daha ayrıntılı bilgi verebilir diye mırıldandı Asaf Rusça istihbaratçılara dönerek. Umarım öyle olur, dedi Viktor. İçeri girince dikkatini çeken bir şey olmadı mı? Dışarıdan yeni gelmiş bir yoldaş, paltosunu çıkaran biri falan diye yeni bir soru geldi Nikolay'dan. Olmadı. Ben Hikmetlerin odasına girdim zaten. Hikmet'le Turgut satranç oynamayı sürdürüyorlardı. Can da onları izliyordu. Siz gelip bizi toplantıya çağırana kadar da orada kaldım. Peki, Kurkino'ya sık gider misin? Yeniden kendisiyle ilgilenildiğinden sanki memnun olmuş gibi bir hali vardı Beşir'in. Bir kere gittim, dedi. Yoldaşlar daha sık gidiyorlar ama ben onlara katılmıyorum. Kurkuneye gideceğime Moskova'ya inerim daha iyi. Yoldaşlar niçin iniyorlar Kurkino'ya? Duraksadı Beşir. Yüzünü kaygı bürümüştü. Yardım dilercesine gözlerini Asaf'a dikmişti. Bu istihbaratçıların gözünden kaçmadı. Neden yanıtlamıyor soruyu? Leonid'in çevirisini duymuştu Beşir ama Asaf'a dönerek sordu. İçki içtiğimizi söyleyecek miyiz? Hay Allah iyiliğini versin yoldaş diyerek gülmeye başladı Asaf. Korktuğum bu mu? Ya söyleyeceğiz tabii. Sovyet yoldaşlardan hiçbir şey gizlemeyeceğiz. Leonid konuşmaları Rusça'ya çevirmişti. İkisi de sağlam içici olan Nikolay ile Viktor, Türklerin neden içki içmediklerini anlamakta zorluk çektiler. Hadi biz alkolizmle mücadele için kestik vodkayı. Ama siz neden içmiyorsunuz diye şaşkınlıkla sordu Viktor. Sizinle dayanışmak için, dedi Asaf. İyi de sizin içmemenizin bize ne faydası var? Olsun, dedi Asaf gururlanarak. Şu anda bu ülkede yaşıyorsak sizin partinizin kararlarına uymak zorundayız. Pek uymamışsınız ama, dedi Nikolay gülerek. Her zaman %100 randıman alınmıyor, dedi Asaf. Şimdi tam kolhoz müdürü gibi konuştun, dedi Nikolay. Neyse, biz sorumuza dönelim. Ortamın yumuşadığını sezen Beşir, gönül rahatlığı içinde yanıtladı soruyu. İçki almaya gidiyorduk, bir de oyuncak almaya. Oyuncak mı? Diye sordu yapay bir şaşkınlıkla Viktor. Evet, ucuz bir oyuncak mağazası var Kurkino'da. Kim buldu bu mağazayı? Şerif ile Cemil. Galiba yanlarında Nejat da varmış. Sen de oyuncak aldın mı? Aldım. Kız kardeşime sarı saçlı bir Rus bebeği. Başka kimler gitti o mağazaya? Kolektifte gitmeyen kalmadı ki. Oyuncaklar çok ucuz. Herkes bir yakınına hediye aldı. Asaf bu oyuncak mağazası muhabbetinden kuşkulanmış, iş nereye varacak diye dikkatle sorguyu izliyordu. Leonid ise katilin bulunmasında çözümün bu mağazadan geçtiğinin bilincinde kendini sorguya kaptırmış, Beşir'in ağzından çıkan sözcükleri bir yandan Rusça'ya çevirirken bir yandan da ipucu olabilir mi diye zihninde tartıyordu. Viktor'un adamlarının bütün gün mağazanın içinde karargah kurduğunu ama mesajı almaya kimsenin gelmediğini biliyordu. Soruşturmayı bir gün bekletmelerinin gerekçesini de mesajı almaya gelecek kişiyi ürkütmemek olarak açıklamıştı ona Viktor. Kolektiften hiç kimseyi yabancı biriyle konuşurken falan gördün mü? Ya buradaki yabancı yoldaşlarla hepimiz konuşuyoruz. Öğrencileri kastetmiyorlar diye açıkladı Leonid. Dışarıdan biriyle yani sokakta, metroda falan. Biraz düşündükten sonra anlatmaya başladı Beşir. Bir gün Mayakovski istasyonunda yaşlı bir Azeri geldi yanımıza. Türkçe konuştuğumuzu duymuş. Halimizi, hatırımızı sordu. Konuşmaya başladık ama sonra adam sapıttı. Milisler hakkında kötü kötü sözler söylemeye başladı. Onlara sarı kulak diyordu. Adamın tekin biri olmadığını anlayınca uzaklaştık yanından. Başka da hiçbir yabancıyla konuşmadık. Victor önündeki kırmızı dosyanın yanında duran poşeti açtı. Koruda buldukları lacivert dolma kalemi çıkardı. Sor bakalım bu kalemi tanıyor mu? Leonis soruyu çevirirken Asaf'ın yüzü cin çarpmışa döndü. Tanımıyorum dedi Beşir. İlk kez görüyorum. Bir dakika o kaleme ben de bakabilir miyim? Diye atıldı Asaf. Victor kalemi uzattı. Asaf kalemi alarak incelemeye başladı. Bu kalem benim dedi. Onu nerede buldunuz? Victor'la Nikolay birbirlerine baktılar. Sizin mi? Emin misiniz? Diye sordu Victor. Eminim tabii. Bilen yoldaşın hatırası. Ne zaman kaybettiniz? Bilmiyorum. Ama bugün öğleye doğru raporları incelerken not almam gerekti. İlk o zaman fark ettim kaybolduğunu. Nerede buldunuz? Cinayet mahallinde desem çok mu şaşırırsınız? Victor'un suçlar gibi konuşması Asaf'ı sinirlendirmeye başlamıştı. Neden böyle konuşuyorsunuz? Niçin şaşırayım canım? Cinayet mahallinde özel bir eşyam bulunsa ben şaşırırdım. Hatta korkardım, dedi Nikolay. Benim alnım açık, dedi Asaf. Dün geceden beri alaycı serzenişlerine katlandığı bu genç adam karşısında soğukkanlılığını artık daha fazla koruyamayacağını anlamıştı. Ben kimseyi öldürmedim. Sizi katillikle suçlayan olmadı, dedi Nikolay. Öyle değil mi Leonid Ivanoviç? Bence hepimiz sakin olmalıyız diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı Leonid. Asaf'ın yapmacık, yalak tavırlarından hoşlanmıyordu. Ama görevlerini yaparken de hiçbir kuralla kendilerini sınırlamak istemeyen bu saygısız adamların davranışları da onaylanacak gibi değildi. Tamam, dediğiniz gibi sakin olalım yoldaş Leonid, dedi Nikolay. Ama bu kalemin cesedin 15 metre uzağında bulunduğunun da bir açıklaması olmalı. Düşürmüşüm, dedi Asaf sesini yükselterek. Orası geçtiğim yol. Sigara paketini çıkarırken olmalı. Belki, dedi Nikolay. Ama cinayet saatinde nerede olduğunuzu kanıtlayacak kimse de yok. Bu kadarı da fazla, diyerek ayağa kalktı Asaf. Beni bir yoldaşımı öldürmekle suçlayamazsınız. Ben bu partiyi yaratan insanlardan biriyim. Ona ihanet edemem. Eminim etmezsiniz, dedi Victor soğuk bir ses tonuyla. Emeğinize büyük saygı duyuyoruz ama ortada bir cinayet var. Bizi anlamalısınız. Suçsuzluğu kanıtlanana kadar buradaki herkes zanlıdır. O halde beni soruşturmaya da sokmayacaksınız. Korkarım, bu çok doğru yoldaş Asaf, dedi Victor. En azından bazı konular netlik kazanıncaya kadar sizi sorguya alamayacağım. Bu sizin fikriniz, dedi Asaf hırçın bir tavırla ayağa kalkarak. Üstlerinizle konuşacağım. Elbette bu hakkınız ama şu andan itibaren sorguya katılmanız doğru olmaz. Öyle olsun, göreceğiz bakalım, diyerek Asaf dosyasını alıp çantasına yerleştirdi. Bir insanı suçlamak bu kadar kolay olmamalı, diye söylenerek kapıya yöneldi. Leonid bozulmuştu bu işe. Asaf'ı sevmiyordu. Kalemin ona ait olması da ilginçti ama onu böyle kovar gibi odadan uzaklaştırmaları hiç hoş değildi. Yine de sesini çıkarmadı. Belki bu konuyu Andrei ile konuşmalıydı. Zaten Asaf'ın da gerekli girişimlerde bulunacağından emindi. Beşir tartışma boyunca ne olduğunu anlamadan tenis maçı izler gibi bir Ruslara bir Asaf'a bakıp durmuştu. Asaf masadan kalkıp da öfkeyle kapıya yürüyünce işlerin yolunda gitmediğini fark etti. O da kalkmak istedi. Lütfen ona kalmasını söyleyin Leonid Ivanoviç, dedi Nikolay kibarca. Sonra ekledi. Sorar mısın? İştah yerinde mi? Çeviriyi dinledikten sonra Beşir'in o çocuksu gülüşü yeniden gelip dudaklarına kondu. İyi yerim. Burada şükür ki ekmek de et de bol, dedi eliyle göbeğine vurarak. Baksanıza iyice semirdik. Domuz jambonu sever misin? Salam mı? Diye sordu Beşir. Onun gibi bir şey, diye açıkladı Leonid. Severim severim, dedi Beşir kalender bir gülümsemeyle. Öyle yemek falan seçmem ben. Gece yatmadan önce bir şeyler atıştırır mısın? Yok canım, o zaman uyuyamam. Benim son bir sorum var Beşir yoldaş, dedi Viktor. Bakışları yumuşamış, yüzünde içten bir ifade belirmişti. İstemezse yanıtlamayabilir ama çok merak ediyorum. Neden komünist olmuş? Ben bir işçiyim, dedi Beşir. Komünizm, bir işçinin bu dünyada da öteki dünyada da görüp görebileceği tek cennettir. Viktor içten gülümsedi. Hoşuna gitmişti Beşir'in yanıtı. Ama Nikolay onun gibi düşünmüyor olacak ki provokatif bir soru patladı. Sovyet cennetinde kendini nasıl hissediyormuş? Leonid canı sıkılarak çevirdi bu soruyu. Nikolay'ın sözlerindeki iğneleyiciliği anlamamıştı Beşir. Sağ elini yumruk yaparak yanıtladı. İyi, çok iyi, dedi. Sonra Rusça tekrarladı. Harasho, ochin harasho. Viktor'un suratının asılmasını aldırmadan kahkahalarla gülmeye başladı Nikolay. Leonid de bozulmuştu. Viktor'a dönerek, Beşir çıkabilir mi artık, dedi. Benim soracağım bir şey yok, dedi Viktor. Leonid, Nikolay'a sormaya gerek bile duymamıştı. Teşekkür ederiz Beşir yoldaş, dedi. Gidebilirsin. Beşir geldiği gibi gülümseyerek çıktı odadan. Ochin harasho, Rusçanı sevsinler senin, diye mırıldandı arkasından Nikolay. Siz parti üyesi misiniz Nikolay Yakovlovich, diye adeta azarlarcasına sordu. Bana mı sordunuz, dedi Nikolay toparlanarak. Size sordum. Parti üyesi misiniz? Kendine meydan okunduğunu sezmişti Nikolay. Evet, 5 yıldır parti üyesiyim. Ne olmuş? Yükselmek için mi üye oldunuz, yoksa komünist ideallere inandığınızdan mı? Elbette komünist olduğum için. O zaman Beşir'le alay edemezsiniz. Nedenmiş o? Komik olan her şeyle, herkesle alay ederim ben. Ama o komik biri değil, o bir kahraman. Kahraman mı? Evet, o bir kahraman, dedi Leonid inançla. Sonra başıyla kırmızı dosyalardan birini işaret ederek ekledi. Okumadınız mı öyküsünü? Ben okudum, dedi Viktor tavrından. Leonid'e hak verdiği anlaşılıyordu. Ya siz? Bütün gün sokaklardaydım. Nasıl okuyayım? İyi o zaman. Anlatacaklarımı dinleyin de Beşir'in nasıl bir adam olduğunu anlayın biraz. Askeri darbeden sonra polisin TKP'yi çökertmek için başlattığı Kızıl Fener operasyonunda tutuklanan Ankara'dan ilk grubun içindeydi Beşir. Bir demir döküm atölyesinde çalışıyormuş. Hem küçük çaplı iş yerlerinin sendikalaşması için çaba harcıyor, hem de oturduğu gecekondu bölgesindeki parti örgütünün aktivitelerine katılıyormuş. Tutuklamalar başladığında hiç paniklememiş. Partiye o kadar inanıyormuş ki tutuklanabileceği aklının ucundan bile geçmiyormuş. Oysa günlerdir süren Kızıl Fener operasyonu meyvelerini çoktan vermeye başlamış. Ankara il örgütü çökertilmiş. Sıra alttaki hücrelere gelmiş. Bir hafta sonra Beşir'i de bulmuş polisler. Yakalandığında hala bir yanlışlık ya da asılsız bir ihbar olduğunu düşünüyormuş. Hücreye atıldıktan 6 saat sonra alındığı ilk işkence seansında bir tek soru bile sormadan bayıltıncaya kadar dövmüşler onu. Soru bile sormadan beni dövdüklerine göre bunlar işkence yapmaktan zevk alan sapıklar olmalı, diye düşünmüş Beşir. Bir yandan ona partiyi sormadıkları için seviniyor, bu tutuklamanın sendikal çalışmalarla ilgili olabileceğini sanıyormuş. İkinci seansa çıktığında onu dövmemişler. Gözleri bağlı olduğu için yüzünü görmediği bir polis kendinden emin bir ses tonuyla partinin adını, görevini sormuş ona. Böylece sorgunun partiyle ilgili olduğunu anlamış Beşir. Ama temkinliliği elden bırakmamış. Hatta polis sorumlu yoldaşının kim olduğunu söylediğinde, ardından da Beşir'in kod adını açıkladığında bile bunlar boş atıp dolu tutmak istiyorlar, diyerek ketumluğunu sürdürmüş. Polis ondan üsttekileri değil, alttakilerin isimlerini, adreslerini istiyormuş. Bunu isterken de sakin bir ses tonuyla partinin tavanı göçtü. Herkesi biliyoruz. Sen de şu adamlarının adını ver de bitirelim bu işi, diyorlarmış. Arkadaşlarının adını vermemiş Beşir. Onu yeniden dövmüşler. Artık kaba dayak atmıyorlarmış. Önce bütün bedenini ıslatıp elektrik vermişler. İşe yaramayınca Filistin askısını asmışlar ama tek bir isim bile alamamışlar ağzından. Polisin elindeki kesin bilgilere rağmen inancına sarılıp direnmeyi sürdürmüş. Sonunda parti sorumlusunu getirmişler karşısına. Gözlerindeki bağı çözmüşler. Yoldaşını gören Beşir'in yüreği yumuşamış, gözleri dolmuş. Ama polislerin yanında tutmuş kendini. Kendi halini unutup kirpas içindeki yoldaşına acımış. Beşir'le göz göze gelmemeye çalışan yoldaşı ona bir şeyler anlatmakla meşgulmuş. Bak Beşir demiş, parti çözüldü. Her şeyi biliyorlar. Boş yere kendine yazık etme. Eski yoldaşının sesinde Beşir'in daha önce hiç duymadığı moral bozucu bir tını varmış. Önce yoldaşının ne demek istediğini anlamamış. Bunun polisi atlatmak için bir manevra olduğunu düşünmüş. Ne ki yoldaşının söyledikleri manevra olmayacak kadar doğruymuş. Birden olanları kavramaya başlamış ama anlamak istememiş. Ben bu adamı tanımıyorum diye bağırmaya başlamış. Polisler saldırmışlar üzerine. Kendini yere atmış. Kaldırmaya çalışmışlar. Direnerek bağırmaya sürdürmüş. İyice zıvanadan çıkan polisler kafa göz dinlemeden ölür mü kalır mı diye düşünmeden vurmaya başlamışlar. Bayılmış bırakmamışlar. Su döküp yeniden dövmeye başlamışlar. Onu bıraktıklarında bedeni bir pelte halindeymiş. Ama gözlerini açıp da sorumlusunu karşısında göremeyince rahatlamış. Az önce yapılan konuşmayı yok sayarak yeniden partiye duyduğu büyük inanca sarılmış. Ankara'da polisin tutuklayamadığı az sayıdaki hücreden biri de Beşir'inkiymiş. Onu 5 yıl hapis cezasına çarptırmışlar. Ama parti 6 ay sonra onun ele vermediği yoldaşları bularak yeniden örgütlenmeye başlamış. Yani senin alay ettiğin o adam hem arkadaşlarını kurtarmış hem de partisini. Leonid konuşmasını keserek Nikolay'ı süzdü bir süre. Genç istihbaratçının sesi soluğu kesilmişti. İşte komik bulduğunuz adam böyle biri, diye ekledi Leonid. Ne olacak? Aynı koşullarda olsam ben de aynı şekilde davranırdım. Emin misiniz? Dedi Leonid inanmayan gözlerle Nikolay'ı süzerek. Elbette eminim. Siz beni ne sanıyorsunuz? Size hakaret etmeye niyetim yok. Çoğu parti üyesi ödentisini bile ödemiyor Sovyetlerde. Benim onlardan biri olduğumu nereden biliyorsunuz? Dedi Nikolaycılız bir sesle. Bilmiyorum ama tahmin etmek zor değil, dedi Leonid. Kendimizi kandırmaya hiç gerek yok. Bizler artık kuşkuya düştüğümüz ortak idealimiz için kılımızı bile kıpırdatmaya üşenirken o bu işe canını koydu. Ona en azından bir saygı borcumuz var. Yoldaşlar lütfen, diyerek Viktor girdi araya. Aslında bakarsanız Leonid'in bu genç oğlanı haşlamasına çok sevinmişti. Ama inisiyatifi bu çevirmene bırakamazdı. Burada hücre toplantısı yapmıyoruz. Bizim işimiz köstebeği bulmak. Hadi vakit geçirmeden Şerif'i çağıralım. Tamam, dedi Leonid. Ama ayağa kalkarken yeniden Nikola'ya döndü. Hiç değilse bu söylediklerimi bir düşün, olur mu? 16. bölüm. Daire kapılarının açıldığı geniş sahanlıkta gelişigüzel dizilmiş iskemlelere tüneyerek arkadaşlarıyla televizyon izlemekte olan Şerif, Asaf'ın hışımla odadan çıktığını görünce içeride sert bir tartışma olduğunu anlamıştı. Ama bunu iyiye mi yoksa kötüye mi yorması gerektiğini bilemiyordu. Ne oldu? Diye sordu Hikmet kaygıyla. Bir şey yok, diye onu telsledi Asaf. Sonra kimseyle konuşmadan merdivenlere yönelerek aceleyle inmeye başladı basamakları. Kolektifin öteki üyeleri de Asaf'ın bu tavrına bir anlam verememişlerdi. Aralarından yalnızca Cemil, Rus polisler bile Asaf yoldaşa dayanamadı galiba, diye mırıldandı. Dudaklarında bu durumdan hoşnutsuz olmadığını belirten bir gülümsemeyle. Ama arkadaşları gülmediler. Jimmy'nin sözlerini. Bu sıkıntı verici belirsizliği gidermek için diyaloglarından hiçbir şey anlamadıkları Fransız yapımı bir aşk filmi izleyerek sorgu sırasının kendilerine gelmesini beklediler. Türk kolektifi yemekten döndüğünde Leonid onları başına toplayarak polisin bilgilerine başvuracağını söylemiş, soruşturmaya Beşir'le başlayacaklarını ancak Şerif ve Cemil yoldaşlarının da binadan ayrılmamasını rica etmişti. Şerif, Beşir'den sonra kendi ismi açıklanınca cinayet saatinde dışarıda oldukları için kuşku üzerine çektiklerini hemen anlamıştı. Anlayamadığı gece boyunca parti odasına tez yazan Cemil'in de ilk sorgulanacaklar arasında yer almasıydı. Onun durumu Kerem ya da Nejat'tan farklı değildi. Üçü de odalarında yalnız olduklarını söylemişlerdi. Neden Kerem'i ya da Nejat'ı değil de onu alacaklardı sorguya? Belki de bu bir rastlantıydı. Neyse, bu konuda daha fazla kafa yormanın yararı yoktu. Nasıl olsa birkaç saat sonra öğreneceklerdi gerçeği. Şerif'in yanında oturmuş televizyon izlemeye çalışan Cemil de hiç sakin değildi. Kimseye belli etmemesine karşın ilk sırada sorgulanacaklar arasında yer alması onu da rahatsız etmişti. Gözleri beyaz ekrandaki filmde, aklı sorguda anlatacaklarında, oturduğu sandalyede kıpırdanıyordu. Kerem'in de ondan geri kalır yanı yoktu. Leonid'in konuşmasını dinledikten sonra yoldaşları televizyonun karşısına dizilirken o her zamanki ayrıksızlığıyla sigara kokusunun kitap sayfalarına kadar sindiği odasına kapanmayı seçmişti. Ama Asaf'ın sorgu odasından kovulmasına 10 dakika sonra huzursuz bir suratla Şerif'in tepesine dikilip "Seninle konuşmak istiyorum." diye tutturdu. Kafası sorguyla meşgul olan Şerif sıkıntıyla "Bir sen eksiktin." diye düşündü ama Kerem'in çağrısını da geri çevirmeyerek gönülsüzce onun odasına yollandı. İki kişilik odada tek başına kalıyordu Kerem. Yatağının yanındaki etajerin üstü ilaç doluydu. Diyazem kutuları, ağrı kesiciler, öksürük şurupları. "Ne kadar da çok ilaç. Bunların hepsini alıyor musun?" diye sordu Şerif şaşkınlıkla. "Boş ver şimdi onları," dedi. İlaçlara bakmadan sağ elini boşlukta sallayarak. "Beşir'den sonra sen girecekmişsin sorguya." "Öyle görünüyor." Sonra da Cemil. "Olmaz!" diye bağırdı Kerem. Sanki biri ayağına batmış gibi. "Bu olmaz. Ona engel olmalısın. Cemil'den önce ben girmeliyim sorguya." Şerif şaşkınlıkla sordu. "İyi ama neden?" "Bunu sana söyleyemem. İçeridekileri anlatabilirim ancak," diye mırıldandı Kerem. Bakışlarını kaçırmıştı. Özür diler gibi bir hali vardı. "O zaman Cemil'den önce girmek istediğini niye Leonid'e söyleyemiyorsun?" "Beni dinlemezler. Ama sen Leonid'i ikna edebilirsin." Sesinde kararlılıktan çok yardım dileyen birinin kaygısı seziliyordu. Şerif anlamaya çalışan bakışlarla süzdü arkadaşının solgun yüzünü. İçten görünüyordu. Kafasında yarattığı hayallerden korkan bir çocuk mu, yoksa gerçekten bir şeyler bilen biri mi vardı karşısında? Kestirmek güçtü. Cemil değil de başka bir yoldaştan kuşkulansa daha kolaydı inanmak. Cemil'i tanıyordu. Evet, çabuk parlardı, bilgiçti, burnu havadaydı ama ondan bir hainlik geleceğini, hele hele onun Mehmet'i öldürmüş olabileceğini hiç sanmıyordu. Ne var ki Kerem iri gözlerinde hiç eksilmeyen bir inatla bakıyordu yüzüne. 11. ayrımın sonu.